Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 20. ayrım. Sayfa no 248. Etin işim fazla sürmeyecek demişti. Fakat dakikalar geçiyor ve hala odasından çıkmıyordu. Ne yapıyordu bu adam odasında? Yapacağı iş bu kadar uzun sürer miydi? Gözü ikide bir de Kenan'ı sakladığı odanın kapısına kayıyordu. Bir çılgınlık edip dışarı çıkmasından korkuyordu. Ne de olsa o bir polisti, son anda delice bir kararla yerinden çıkıp avukatı görmek ya da üstüne yürümek gibi bir sevdaya kalkışmazdı inşallah. Nihayet oda kapısının kapandığını duydu. Ethan geliyordu. Yerinde dikleşti, şu birkaç saniyeyi kazasız belasız atlatmak için içinden dualar etmeye başladı. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Betty Oval antreye gelen avukata başını çevirip baktı ve zoraki tebessüm etti. Dudakları gerildi mi yoksa gerçekten gülümsemeyi becerdi mi fark edemiyordum. Ethan koltuğunun altına bir dosya sıkıştırmıştı. Yanında çanta olmadığı için dosyayı kaba bir kağıtla örtmüştü. Genç kız ne dosyanın rengini ne de kalınlığını göremedi. Hatta bir an onun dosya olduğundan bile şüphe etti ama aklına başka bir şey gelmiyordu. Büronun giriş kapısına doğru yürüyen avukat genç kıza tatlı tatlı gülümsedi. ''Hoşça kal Betty, sana iyi çalışmalar.'' dedi. ''Teşekkür ederim Bay Capshaw. Kendine iyi bak. Sağ olun efendim.'' Avukat büronun dış kapısını açtı. Kız derin bir nefes almıştı. Gidiyordu nihayet. Tam adımını dışarı atarken Ethan birden durdu. Kapı aralıktı. Geriye döndü. ''Dün beni arayan oldu mu?'' diye sordu. Telaşa kapılan Betty ayağa fırladı. Kekeleyerek ''Hayır efendim, kimse aramadı.'' diye mırıldandı. Fakat sesinin boğuk ve çatlak çıktığının farkındaydı. Aklına önünde hala açık duran not defteri gelmişti. Ethan masaya yaklaşırsa Kenan Işık adını görebilirdi. Mutlaka Betty'nin benzim de atmıştır diye düşünüyordu. Son bir gayretle gülümsemeye çalıştı. Sözünü pekiştirmek istercesine ''Dün sizi arayan hiç olmadı efendim.'' dedi tekrar. Ethan masaya çok yakındı. Tuhaf tuhaf kıza baktı. Bir şeylerden şüphelenmişti galiba. ''Pekala.'' dedi. Sonra kızın aceleyle bilgisayarın yanına koyduğu açık dosyayı ters çevirdi. Gülerek ''Metinleri tersinden okuma yeteneğinin olduğunu hiç bilmiyordum.'' diye fısıldadı. Betty kıpkırmızı kesilmişti. ''Öyle bir yeteneğim yok. Masanın darlığından ters koymuşum efendim.'' ''Her neyse, hoşça kal Betty. Çıkarken de kapıları kilitlemeyi unutma sakın.'' ''Tabii, unutmam efendim.'' Ethan Capshaw kapıyı örtüp gitti. Betty derin derin soludu. Tehlike şimdilik geçmiş sayılırdı. Fakat bir süre yerinden kımıldayamadı. İçinde sanki kapı yeniden açılacak ve patronu geri dönecek gibi bir korku vardı. 2-3 dakika bekledi. Sonra döner koltuğunu itip ayağa kalktı. Artık Kenan'ın saklandığı odadan çıkarabilirdi. Avukat iş yerinden çıkmıştı ama aklı bir hayli karışıktı. Betty kendisine yalan söylemişti ve henüz nedenini anlayamamıştı. Çünkü Leon Stander'e ait olduğunu iddia ettiği dosya aslında avukat Higgins'e aitti ve onu 3 hafta evvel bizzat kendisi Higgins'e vermişti. Ayrıca Barbara Higgins'in sekreteri değildi. Kızın o dosyayla ilgili ne ilgisi olabilirdi ve niye yalan söylemişti? Belki de dosyalarla ilgisi de yoktu. Çünkü yazdığını iddia ettiği dosya masasında ters duruyordu. Yoksa diye düşündü bir an, İtalyan polis Cassini ile Betty arasında bir münasebet mi vardı? Randevusu olmadığı halde Cassini odasına emrivaki ile o getirmişti. Betty ile sarı dosyalar arasında bir ilişki olabilir miydi? Kendi bürosunda bir muhbirin olabileceği ihtimali Ethan Capshaw'u rahatsız etmeye başlamıştı. Jaguar'ın yanına yaklaştı, şoför geldiğini görünce yerinden fırlayıp kapıyı açmıştı. Ethan arabaya bindi, şoför ''Carnaby mi efendim?'' diye sordu. ''Hayır Dark, arabayı hanın çıkış kapısını rahat görebileceğimiz bir yere çek ve bekle.'' diye homurdandı. Şoför arabayı hareket ettirdi ve uygun bir yere çekerek durdu. Hanın önünde başka bir siyah araba daha bekliyordu. Ne var ki ne içindeki Scotland Yard elemanları Ethan Capshaw'u tanıyorlardı ne de Jaguar'daki avukat onların polis olabileceğini düşünmüştü. Daha doğrusu her iki arabanın içindekiler de birbirlerinin mevcudiyetlerinden habersizdiler. ''Gitti mi?'' diye sordu Kenan. ''Gitti ama korkudan yüreğim ağzıma geldi. Bir tatil günü buraya uğrayacağını hiç tahmin etmezdim. Bizi dışarıdayken birlikte görmüş olmasın?'' ''Sanmıyorum. Niçin gelmiş peki?'' ''Bana bir dosya alacağım.'' dedi. ''Tabii sarı dosyalardan değil mi?'' ''Bence öyle, tahminin doğru.'' ''Senin cumartesi günü buraya gelmenden şüphelenmiş olabilir mi?'' ''Hayır, bir arkadaşımın angaryası için geldim.'' dedim. ''Yuttu. Hatta sevinmiştir bile. Fazladan çalışmamıza bayılır.'' ''Acaba sarı dosyaların anahtarını da yanında götürmüş müdür?'' ''Ben nasıl olsa onunkini değil, sekreter Brent'in anahtarını kullanacağım. Hadi vakit geçirmeden işe başlayalım.'' ''Evet, iyi olur. İkinci bir kötü sürprizle karşılaşmak istemem.'' Betty, Kenan'ın elinden tutarak sol taraftaki koridora saptı ve bir odanın kapısını açtı. Bir sekreter odasından ziyade bir avukat odasına benziyordu içerisi. Dört duvarda tavana kadar hukuk kitaplarıyla doluydu. Betty alışık hareketlerle müteharrik bir merdiveni duvarlardan birine dayadı ve basamaklarını tırmanmaya başladı. Kenan dikkatle kızı izliyordu. Betty 5. raftaki kalın ciltli bir kitabı yerinden çıkardı, el yordamıyla altını araştırdı, sonra ağzından bir zafer çığlığı yükseldi. ''Buldum işte, anahtar burada. Domuz Brent anahtarı hep buraya koyar.'' ''Peki dosyalar hangi dolapta? Bekle biraz, şimdi göreceksin.'' Kız yavaş yavaş merdivenlerden indi. Koşarak sağ taraftaki ahşap pancurlu antika bir dolabın yanına gitti. Kilidi anahtarı sokup çevirdi, pancur gürültüyle aşağıya kaydı. İkisi de heyecanla içine baktılar. Dolap silme sarı renkli dosyalarla doluydu. Kenan dosyalardan rastgele birini çekerken ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu. ''Bilmiyorum, belki Bay Capshaw'un odasında da olabilir. Çünkü bu dolabın bir eşi de onun odasında var.'' Genç adam heyecanla dosyaya bir göz attı. İlk sayfada kocaman harflerle Portekiz yazıyordu. Bilgisayardan çıkmamıştı ve mürekkep kullanmıştı yazıda. Sayfayı çevirdi Kenan. Bir takım resimler, ufak notlar, gazete küpürleri ve hedefin kimliğini belirten kodlanmış numaralar vardı. Resimler herhalde öldürülen kişiye ait olmalıydı. Tarih 3 sene evveline aitti. Heyecanla dosyayı yerine bırakıp başka birini çekti. Hemen hemen ilkinin aynıydı. Yalnız bu defa ilk sayfada Almanya yazılıydı. Tanıdık isim ve resim aradı, bulamadı. Tarihe göz attı, bu daha da eskiydi. 7 sene evveline ait. Kız telaş ve korkuyla tamam mı dedi. İşe yarar bir şey buldun mu? Kenan kızın içindeki korkunun arttığını hissediyordu. Sanırım doğru iz üzerindeyiz diye homurdandı. Sonra çabuk çabuk birkaç dosya daha inceledi. İçlerinde Türkiye'ye ait dosya bulamamıştı ve hepsi eski tarihliydi. Oysa daha geçen ay bu kahrolası örgüt 4 cinayet işlemişti. Betty dönüp onu sakinleştirmek istercesine güldü. Kızın korkusunu bastırması gerekiyordu. Bir delil cennetinin tam ortasına düşmüşlerdi. Bunlar eski tarihli. İşe yarar ama bana geçen ay işlenmiş cinayetlerin dosyaları gerekli diye fısıldadı. Yapma Ken. Hepsini birer birer inceleyemeyiz. Vakit yok. İstersen birini al ve buradan gidelim. Korkuyorum. Acele etme. Bu fırsatı bir daha kolay kolay ele geçiremeyiz. Bir de şu Capshaw'un odasındaki dolaba bakalım. Ken, korkuyorum dedim. Çıkalım buradan artık. Hadi Betty, ben yanındayım. Korkacak bir şey yok. Herif bir daha geri gelmez. Betty kararsızdı ve hala titriyordu. Nedense her an yakalanacaklarmış gibi bir his oluşmuştu içinde. Çöreklenen korku içinden atamıyordu. Kenan ise baktığı dosyaları rastgele dolaba yerleştirdi, sonra kızın elinden tutarak odadan çıkardı. Hadi şimdi Capshaw'un odasına gidelim. Betty isteksiz görünüyordu ama başka şansı yokmuşçasına patronun koridor sonundaki odasına doğru yürüdü. Bu oda çok daha lüks olarak tefriş edilmişti ama Kenan'ın şimdi bu gibi teferruatla ilgilenecek hali yoktu. Odanın içine bir göz attı ve duvar dibindeki antika dolabı gördü. Sekreter Brent'in dolabının aynısıydı. Dolaba koştu ve anahtarı kilide sokmaya çalıştı fakat anahtar bir türlü kilide uymuyordu. O zaman gerçeği anladı. Anahtar bu kilidin değil diye homurdandı. Arkasından da Türkçe bir küfür savurdu. Kız ne dediğini anlamamıştı tabii. Dolap açılmayınca kız gidelim diye tutturdu yeniden. Her geçen dakika içindeki heyecan artıyor ve korku paniğe dönüşmeye başlıyordu. Lütfen Ken, burada kalmak istemiyorum artık. Kenan bir an dolabı kırmayı bile düşündü. O delilleri ele geçirmek için böyle bir riski bile göze alabilirdi ama sonunda heyecanlı frenledi. Tamam tamam, pekala, gidiyoruz diye mırıldandı. Yeniden Brent'in odasına döndüler. Sekreterin odasından rastgele bir sarı dosyayı yanına aldı. Önce dolabı kilitledi, sonra anahtarı yerine koyması için Betty'ye verdi. Kızcağız titreyerek merdivene çıkıp anahtarı aldığı yere koydu. Daha sonra da merdiveni çektiler. Geride iz bırakmamışlardı. Yanlarına aldıkları dosyaya bakmak ihtiyacı duymadı sürece Brent dosyanın kaybolduğunu anlayamayacaktı. Dış kapıyı kilitleyip büroyu terk ettiler. Sarı dosya Kenan'ın koltuğunun altındaydı şimdilik ve genç polis olayların çözülmesi yolunda çok önemli bir ipucu ele geçirdiğinin bilincindeydi. Pek yeni olmayabilirdi ama yine de bu bir cinayet dosyasıydı. 3. Londra, İngiltere. Etin Capshaw sinirini parmaklarının dizinde oynatıyordu. Kartal bakışlı delici gözlerini bir an olsun iş yerinin kapısından ayırmamıştı. Yanılmıyorsa Betty içeride fazla oyalanmayacaktı. Çünkü onun büroya çalışmak niyetine gelmediğine inanmaya başlamıştı. Fakat bir türlü anlam veremiyordu. Sekreter yardımcısı sakin, uysal, kendi halinde ve zararsız bir kızdı. Brent'ten işittiği kadarıyla Londra'da yalnız yaşayan biriydi. Anne babası şimdi hatırlayamadığı uzak bir kentte yaşıyordu. Büroya alınan elemanların özgeçmişi iyice kontrol edilirdi. Araştırmada bir hata yapıldığına ihtimal vermiyordu. Bir an belki yanılıyorum diye düşündü. İşlerin ters gitmesi onu evhamlı ve kuşkucu yapmıştı. Belki az sonra kız işini bitirip çıkacaktı. Öyle olmasını diledi içinden. Aradan bir 10 dakika kadar zaman geçti. Ethan daha ne kadar bekleyeceğini düşünmeye başlamıştı ki birden kapıda Betty'yi gördü. Gözlerini kırpıştırıp dikkatle baktı. Yanında bir erkek vardı ve dışarıya el ele çıkmışlardı. Kızın arkadaşı ya da sevgilisi olabilirdi. İşin bu yanı Ethan'ı pek ilgilendirmezdi ama yabancının koltuk altındaki sarı dosyayı görünce her şeyi bir anda kavradı. Betty bir muhbirdi ve gizli dosyalarından birini çalmışlardı. hiddetinden dudaklarını kemirdi. Siyah arabanın içindeki sıkıntılı yard memuru arkadaşını dürttü. Bizimkiler dışarıya çıktılar diye homurdandı. Oturduğu koltukta esneyerek gerinen diğeri ne yapacağız şimdi diye sordu. Peşlerine takılalım. Metroya binip kızın evine döneceklerse sen peşlerine takılırsın. Ben arabayı kızın evinin önüne getiririm. Oldu. Polis arabası çifti takibe başladı. Dark, şu çifti görüyor musun? Hangisini efendim? Şu kırmızı anoraklı kızı ve yandaki dosya tutan adamı. Evet efendim. Onların peşine takıl ve adım adım takip et. Özellikle de adamı. Nerede kaldığını, ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Arabayı ben sürerim. Karnabi'ye döneceğim. Cep telefonundan her saat başı senden rapor istiyorum. Anladın mı? Emredersiniz efendim. Dikkatli ol, Dark. Şoför yerinden fırlayarak çiftle arasındaki mesafeyi kapatmak için acele acele koşmaya başladı. Direksiyona geçen Etin ise evine dönmek için arabayı gazladı. Duruma göre plan yapmak zorundaydı. Lanet olsun diye homurdandı. Bunca yıllık işler niye ters gitmeye başlamıştı acaba? Şu beş para etmez sekreter kız yüzünden mi? Yanındaki adamın İtalyan polisi olduğunu düşündü. Betty'nin İtalyan polisleri ile ne ilgisi olabilirdi? Yoksa damarlarında İtalyan kanı mı vardı? Hayır diye mırıldandı. Betty asla bir İtalyan'ın seçeceği isim olamazdı. Belki kıza rüşvet teklif etmiş olabilirlerdi. Evet, bu akla daha yakın bir ihtimaldi. Belki de şu an çıkaramadığı bambaşka bir sebep de olabilirdi. Etin'in aklı karıştı. Acaba Betty saklı suç dosyalarını nereden öğrenmişti? O dolaplar devamlı gizli ve kilitli tutulurdu. Anahtarı nereden ele geçirmişti? Bilen sekreter Bilen'di düşündü. Hayır, kesinlikle olamazdı. Bilen köpek kadar bağlıydı kendisine. Ayrıca bu dosyalardan maddi çıkarı vardı. Gözlerini yola dikip arabaya hız verdi. Betty'ye acıdı içinden. Hem güzel hem de gençti. Ama ne yazık ki bu genç yaşında hayata veda etmek zorunda kalacaktı. Hiç kurtuluş şansı yoktu. Bunca yılın emeğini aptal bir kızın tamah ve ihtiraslarına feda edemezdi. Şimdi nereye gideceğiz diye sordu Betty. Sence bir sakıncası yoksa senin dairene. Tabii ne sakıncası olabilir. Pazartesiye kadar rahatız. Sonra ne olur bilmem. Kenan'ın koluna girdi ve en yakın metro istasyonuna doğru yürümeye başladılar. Kız bürodan çıkınca korkuları yatışmış, normale dönmüştü. Fakat Kenan hala gergindi ve peşlerinde polis olduğuna da emindi. Betty'ye hissettirmeden arada sırada etrafına bakınıp şüpheli kişiler arıyordu. Ne de olsa polisti ve takip edildiğini anlardı. Tatil günü olmasına rağmen cadde hızını almış, kalabalık artmıştı. Yoğun insan yığını arasında peşlerinde kimin olduğunu tespit edebilmek için cidden zordu. Ayrıca kızı da ürkütmek istemiyordu. Bir ara siyah deri ceketli bir adamdan şüphelendi. Bir süredir peşlerinden geliyordu. Sonra bir zenci dikkatini çekti. Daha sonra kol kola giden orta yaşlı bir çiftle ilgilendi. Fakat hiçbiri peşlerine takılmadı. Hepsi kayboldular. Kenan yine de tedirgindi. Polisin peşinden ayrılacağını sanmıyordu. Bir ara Hans Milch aklına geldi. Ona bir telefon etmeliydi. Adam meraktan çıldırmış olmalıydı. Belki de durumu merkeze rapor etmiş bile olabilirdi. Şu an otele dönmek istemiyordu. Betty'yi metroya girmeden önce durdurdu. Bir arkadaşı telefon etmeliyim dedi. Kız merakla yüzüne baktı. Polis mi? Hıhı. O da Türk mü? Hayır hayatım, Alman. Benim evden arasana. Olabilir ama dün öğleden beri benden haber alamıyor. Hemen arasam çok iyi olacak. Şu kulübelerden birinden arayabilirim. Nasıl istersen dedi Betty. Kırmızı telefon kulübelerinden birine girdiler. Kenan, Chatwick Oteli'nin numarasını çevirdi. Çıkan santralden Hans'ın oda numarasını vererek bağlamasını rica etti. Telefon çalıyordu ama cevap veren yoktu. Anlaşılan Hans Milch odasında değildi. Kenan santralı beklemeden telefonu kapattı. Bu durum hoşuna gitmemişti. Acaba Milch neredeydi? Kendisinden bir haber beklemesi gerekmez miydi? Yoksa Cassini gibi öldürüldüğünü mü düşünüyordu? Betty bulamadın mı diye sordu. Odası cevap vermiyor. Sonra yine ararım. Hadi gidelim. Ken, yiyecek bir şeyler almalıyım. Ben çalışan bir kadınım. Evde yiyecek yok. Nasıl istersen dedi Kenan. Ama bir an önce kızın evine gidip elindeki dosyayı iyice tetkik etmek istiyordu. Cadde üzerinde Buggers diye bir süpermarkete girdiler. Kız elindeki sepete çeşitli yiyecekler doldurmaya başlamıştı. Taze meyve, sebze, et, salam ve birkaç şişe şarap aldı. O alışveriş yaparken Kenan etrafı gözetliyordu. Bir ara nazarları gri şoför üniformalı bir adama takıldı. Sanki adam da onlara bakıyormuş gibi geldi. Önce üzerinde durmadı fakat adamın elinde ne sepet ne de servis arabası olmaması dikkatini çekmişti. Yığın yığın konservenin bulunduğu reyonda ilgisizce teneke kutulara bakıyordu. Şayet peşlerindeki bir polisse çok acemiydi. Bir deneyimli polisin asla böyle davranmayacağını bilirdi. Sonra kıyafeti dikkatini çekti. Yakasına kadar uzanan düğmeli ceketi bir üniforma giydiğinin nişanesiydi. Şoför olabileceğini düşündü ve biraz rahatladı. Polis değildi kesinlikle. Kızın peşinde reyonları yavaşça dolaşmaya devam etti. Betty'nin elinden sepeti almış, ona yardım etmeye başlamıştı. Kız halinden enikonu memnundu şimdi. Adeta az evvel yaşadıklarının etkisinden uzaklaşmış gibiydi. Sık sık Kenan'a bakıp gülümsüyordu. Genç adam bir kere daha gri ceketli adamın nazarlarını üzerinde buldu. Gözleri karşılaşınca adam hemen başını önüne eğmişti. Kenan'ın hiç hoşuna gitmedi bu. Şoför kılıklı bir adamın için peşlerinde olduğunu anlam veremiyordu. Betty'nin kolunu tuttu, gülerek gözlerin içine baktı. Onları görenler hala birbirlerine aşık bir karı koca sanabilirlerdi. Kenan yüzüne daha da suni bir ifade vererek sanki önlerindeki malı karısına gösteren biri gibi fısıldadı. ''Şimdi beni iyi dinle Betty ve lütfen sakın şaşırıp birden telaşlanma. Sana birisini göstereceğim. Ona bakmanı istiyorum. Ama bakışlarını adama belli etme, tamam mı?'' Kızın yüzü kireç gibi oldu birden. ''Ne var? Peşimizde yoksa biri mi var?'' ''Emin değilim ama galiba takip ediliyoruz. Kimin tarafından? Polis mi?'' ''Olabilir. Şimdi ben başka yana bakarken sen herhangi bir şeyi arıyormuş gibi sağına doğru ilerle ve içki reyonundaki acayip gri ceketli adama bir bak. Ceketi boynuna kadar düğmeli. Fakat ona baktığını belli etmemeye çalış.'' ''Tamam,'' dedi Betty. Ve usturuplu bir şekilde geriye döndü. Birkaç adım ilerledi. Kenan sanki onunla meşgul olmuyormuş gibi davranıyordu. Az sonra Betty yanına geldi ve gülümsedi. ''Polis filan değil o. Belli ki zengin birinin şoförü. Burada şoförler genellikle o tip ceket giyerler ve İngilizler için de acayip sayılmaz.'' Aklınca espri yapıyordu. Fakat Kenan'ın yüzüne bakınca hiç gülmediğini gördü. ''İnan bana, polis olmadığına kalıbımı basarım. Onu tanır mısın ya da hiç görmüşlüğün var mı?'' ''Hayır, olması mı lazım?'' ''Bilmiyorum Betty. O adamdan hoşlanmadım. İki kere bize bakarken yakaladım.'' Kız gülümsedi yeniden. ''Senin de sinirlerin bir hayli gergin. Herkesten şüphelenmeye başladın.'' ''Galiba haklısın,'' diye mırıldandı Kenan. Ama hala rahatlamamıştı. Siyah elbiseli Scotland Yard memuru süpermarket Bogart's'tan çıkarlarken ''Bunlar suçludan ziyade genç evlere benziyorlar.'' diye söylendi içinden. Tamamen zararsız tiplerdi. Acaba bunca saattir boşuna mı peşlerindeydiler? Verilen bilgiye göre adam bir yabancıydı ama çevresinden çok yanındaki genç kızla ilgileniyordu. Oysa yabancılar genellikle Londra'daki görkemli yaşam karşısında şaşırırlar ve çevreden etkilenirlerdi. Bir ara gri elbiseli şoför memurun dikkatini çekti. Kuşkuyla nazarlarını adama dikti, yanılmıyorsa onları kolluyordu. İşte bu ilginçti. Şoförün hareketlerini kollayabilmek için biraz daha yaklaştı. Adamın hiçbir şey aldığı yoktu. Arada bir herhangi bir malı reyondan alıp inceliyor ve sonra yerine koyuyordu. Ama nazarları hep çiftin üzerindeydi. Memur yeni bir şey keşfetmenin zevkini yaşadı bir an. Galiba takip yeni bir boyut kazanıyordu. Şoförün bir cep telefonunu çıkarıp konuşmaya başladığını gördü. Sırtı kendisine dönüktü. Konuşmayı işitebilmek için biraz daha yaklaştı. Fakat marketin içindeki genel uğultu adamın söylediklerini işitmesine maniydi. Zaten adam da konuşmayı kısa kesmiş ve telefonu çabucak kapatmıştı. Scotland Yard'ın sivil memur olacakları beklemeye başladı. Etin Capshaw, Carnaby Malikanesi'ne yaklaşırken Jaguar'ın telefonundan hukuk bürosunun genel sekreteri Gary Brent'i aradı. Telefonu karısı Lauren açmıştı. Telefonun öbür ucunda kocasının saygıdeğer patronunun sesini duyunca telaşa kapılarak hemen kocasını çağırdı. Gary Brent, evinin bahçesinde küçük oğluyla futbol oynuyordu. Koyu bir Arsenal taraftarıydı ve bu akşamüstü oğlunu Wembley'deki önemli final maçına götürecekti. Almacı kulağına götürüp, ''Buyurun Bay Capshaw,'' dedi. Karşısında duran Lauren, kadınlara has bir ön seziyle sanki bir felaket haberi alacağını hisseder gibi endişeli gözlerini kocasına dikmişti. ''Gary,'' dedi Ethan. ''Sekreter Betty hakkında ne biliyorsun?'' Brent bu anlamsız ve vakitsiz soru karşısında bir an şaşaladı. Bay Capshaw'un bu saatte Betty hakkında sual sorması çok tuhaftı. ''Bir şey mi oldu efendim?'' diye sordu. ''Sen önce cevap ver Gary. Betty nasıl biridir?'' Adam bir tersliğin olduğunu sezinlemişti. Bürodaki bütün sekreterlerden amirleri sıfatıyla o sorumluydu. ''Bildiğim kadarıyla uysal ve sessiz biridir. Hatta diyebilirim ki sekreterlerin en iyisi ve disiplinlisidir. Çalışkandır da. Özel hayat hakkında ne biliyorsun?'' Gary Brent kekeledi. ''Mesai dışında onların özel hayatıyla pek ilgilenmem efendim. Sorun nedir?'' ''Hayatında bir erkek var mı?'' ''Bunu bilemem efendim. Taşralıdır ve biraz muhafazakar yapılıdır ama arkadaşlar olabilir tabii.'' ''Ya yabancılarla ilişkisi?'' ''Anlayamadım efendim.'' ''Yabancı milletlerden erkeklerle de konuşur mu?'' Yabancı kelimesi Brent'i bir an titretti. Galiba patronun ne demek istediğini şimdi anlamaya başlamıştı. ''Hiç sanmıyorum efendim.'' derken birden soğuk soğuk terlediğini hissetti. ''Bugün büroya uğradım. Betty oradaydı. İşim var dedi ama yalan söylüyordu. Çıkışını bekledim. Bir yabancıyla el ele dışarıya çıktı.'' Brent hala patronun niye bunu bu kadar büyüttüğünü anlayamıyordu. Capshaw'un devam etmesini bekledi. ''Adam bizim sarı dosyalardan birini taşıyordu, Gary,'' dedi Ethan. Sekreter neredeyse elindeki almacı düşürecekti. Bu felaket demekti. ''Olamaz, mümkünü yok,'' diye mırıldandı. ''Gözlerimle gördüm, Gary. Dolaplar her zaman kilitlidir ve ikimizden başka kimse anahtarın yerini bilmez. Buna emin değilim, Gary. Fakat nasıl olur? Anahtarı kullanmak gerektiği zaman kimseyi odaya sokmam. Buna inanamıyorum. Büroda kimse anahtarın yerini bilmez. Hatta o tür dosyaların varlığından bile haberdar değillerdir. Ama Betty biliyor ve bizi sattı. Kime? Az sonra öğreneceğim Geri. Şimdi bana söyle, kız nerede oturuyor? Brand'in yüzü renkten renge dönüyordu. Bunca yıldır başarıyla sakladıkları işin bir anda ortaya çıkmasına inanmak istemiyordu. Etin Capshaw bu hatayı kendisine yükleyecek ve asla affetmeyecekti. Sekreterin sesi kısılmıştı. İnler gibi mırıldandı. Yanılmıyorsam Canterbury'de. Yanılma Geri ve bu sefer iyi hatırla. Canterbury'de oturduğuna emin misin? Evet efendim, eminim. Avukat telefonu kapattı. Geri Brand telefonun yanındaki koltuğa adeta çöktü. Konuşmaları endişeyle dinleyen karısı, ''Ne oldu hayatım? Bay Capshaw ne dedi?'' diye sordu. ''Mahvolduk Lauren. Sanırım her şeyin sonu geldi.'' Kadın şaşkınlıkla kocasına bakıyordu. Bunca yıllık eşi hayalet görmüş gibi donup kalmıştı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 262. Devamı 21. ayrımda.